Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 50. ayrım. Adı Alexander Zalashenko dedi Björk. Fakat resmi olarak böyle biri yok. Kütüğe kayıtlı değil. Zala, Alexander Zalashenko. Nihayet bir isim. Kim bu adam ve onu nasıl bulabilirim? Bulmak isteyeceğin biri değil o. Yine de anlat. Sana anlatacaklarım devlet sırrı. Bunları anlattığım ortaya çıkarsa hapsi boylarım. İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın en büyük sırlarından biri. Benim gizli kaynak olarak kalmam işte bu nedenle çok önemli. Bunu anlamalısın. Çoktan anladım. Alexander Zalashenko 1940 yılında Stalingrad'da doğdu. Daha o 1 yaşındayken Almanlar Doğu Cephesi'nden saldırıya geçmişti. Zalashenko'nun annesiyle babası savaşta öldüler. En azından Zalashenko böyle düşünüyor. Savaşta neler olduğunu bilmiyor. Belleğindeki en eski anı Ural dağlarındaki bir yetimhaneden. Blomqvist kısa notlar alıyordu. Yetimhane askerlerin garnizonu olan bir kasabadaymış ve Kızıl Ordu tarafından finanse ediliyormuş. Zalashenko çok küçük yaşlardan itibaren askeri eğitim almaya başlamış. Stalinizmin en vahşi yıllarında. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan bazı belgelerde gösterdi ki yetim çocuklar arasından bazılarını seçip çeşitli eğitimlere tabi tutarak bir askeri kadro kurmuşlar. İşte Zalashenko o çocuklardan biri. Biyografisini kısa tutmak için şunu söyleyeyim. 5 yaşındayken askeri okula alınmış. Kısa sürede ne kadar yetenekli olduğu anlaşılmış. 1955'te 15 yaşındayken Novosibirsk'te askeri okula gönderilmiş. Orada 2000 genç çocukla birlikte Spetsnaz yani Rus elit birlikleri için eğitilmiş. Tamam, yetişkinlik dönemine geçelim. 1958'de 18 yaşındayken Minsk'e gönderilmiş. Guru, Glavnoye Razvedvatelnoye Upravlaniye'de özel eğitime tabi tutulmuş. Bu bölüm yalnızca Genelkurmay Başkanı'ndan emir alan özel askeri istihbarat servisidir. KGB ile yani Sivil İstihbarat Servisi ile karıştırılmamalı. Biliyorum. James Bond filmlerinde Sovyetlerin yurt dışına gönderdikleri özel ajanlar sanki KGB ajanıymış gibi gösterilir. Ama KGB daha çok iç güvenlikle ilgilidir. Sibirya'daki kampları doldurur. Lübyana cezaevinin hücrelerinde muhaliflerin enselerine kurşun sıkar. Uluslararası casusluk faaliyetlerini ve yurt dışı operasyonlarını genellikle GRU yönetirdi. Bu artık tarih dersine döndü. Zalashenko'yu 20 yaşındayken Küba'ya göndermişler eğitim için. O zamanlar daha hala asteğmenmiş. 2 yıl kalmış. Füze krizi ve domuzlar körfezi çıkarmasının yaşandığı yıllarda. 1963'te eğitimine devam etmek için tekrar Minsk'e dönmüş. Önce Bulgaristan'a, arkasından da Macaristan'a gönderilmiş. 1965 yılında teğmenliğe yükseltilerek Batı Avrupa'ya, Roma'ya gönderilmiş, bir yılda burada kalmış. İlk gizli görevi, yani sahte pasaportlu bir sivil, elçilikle ilişkisi yok. Mikhail Blomqvist her ne kadar bunları dinlemeye vakti olmasa da öykünün cazibesine kapılmıştı. 1967'de Londra'ya taşındı. Orada iltica etmiş bir KGB ajanının infaz edilmesi işini örgütledi. Sonraki 10 yıl içerisinde GRU'nun en iyi ajanları arasına katıldı. Çocukluğundan beri eğitilmişti. Güvenilir ve sadıktı. En az 6 dili akıcı şekilde konuşuyordu. Gazetecilik, fotoğrafçılık, reklamcılık, denizcilik, aklına ne meslek gelirse hepsini yaptı. Hayatta kalma sanatını çok iyi biliyordu. Yaptığı işleri kamufle etmekte, düşmanlarını yanlış hedefe yönlendirmekte ustaydı. Kendi emrinde ajanları vardı. Kendi başına operasyonlar örgütleyip uygulayabiliyordu. Bu operasyonların çoğu infazdı. Genellikle 3. Dünya ülkelerinde gerçekleştiriliyordu. Üstleri ihtiyaç duyduğunda baskı, yıldırma, tehdit gibi işlere de bakıyordu. 1969 yılında yüzbaşı, 1972'de binbaşı, 1975'te yarbaylığa yükseldi. İsveç'e nasıl geldi? Oraya geliyorum. Yıllar geçtikçe yozlaştı. Biraz rüşvete bulaştı, oradan buradan cebine paralar akmaya başladı. İçkiye düştü, bir sürü kadınla macerası oldu. Tabii bunlar siciline kaydediliyordu ama pek büyütülmüyordu. Yani hala revaçtaydı. 1976 yılında bir görevle İspanya'ya gönderildi. Detaylara girmemize gerek yok. Çuvallayıp kendini aptal durumuna düşürdü. Görev başarısız olmuş, Zalaşenko bir anda gözden düşmüş ve Rusya'ya geri çağrılmıştı. Emri aldırmayıp başını daha büyük belaya soktu. Guru, Madrid elçiliğindeki askeri ateşeye onu bulup konuşarak aklını başına getirmesini söylemiş. Bu konuşmada ciddi bir şeyler yaşanmış olmalı ki Zalaşenko askeri ateşeyi öldürmüş. Başka bir şansı kalmadığından bütün köprüleri yakıp derhal iltica etmeye karar vermiş. İspanya'dan Portekiz'e giderken deniz kazasında ölmüş gibi iz de bırakmış ardında. Ayrıca hedefi Amerika'ya gitmekmiş gibi bir hava yaratmış. Ama iltica için hemen akla gelmeyecek bir ülkeyi seçmiş. İsveç'e geldiğinde Sapo'yla ilişkiye geçip iltica başvurusunda bulunmuş. Talebi kabul edilmiş. Aslında bu çok akıllıca bir karardı. Guru ya da KGB'nin çoktan yola çıkardığı infaz timinin onu burada arama ihtimali neredeyse sıfırdı. Björk sustu. Ve Sovyetler Birliği'nin en üst düzeyde bir ajanı sığınma hakkı isteyince İsveç ne yapacaktı? Burjuva hükümeti iş başına yeni geçmişti. Çiçeği burnunda başbakanın karar vermesi gereken ilk iş buydu. Politikacı beyefendiler tabii ki hemen ondan kurtulmak istediler ama müthiş bir skandala yol açacağından Sovyetler Birliği'ne gönderemezlerdi. Amerika ya da İngiltere'ye göndermeye çalıştılar. Zalaşenko karşı çıktı. Oralarda Sovyetlerin üst düzey ajanlarının cirit attığını, onu kolayca bulacaklarını biliyordu. Yahudilerden hoşlanmadığından İsrail'e de gitmek istemedi. Yani İsveç'te kalmaya kararlıydı. Anlatılanlar Mikael'e o kadar gerçeküstü geliyordu ki, acaba Björk kendisiyle dalga mı geçiyor diye düşünüyordu. Yani İsveç'te kaldı. Evet ve bu hiç açığa çıkmadı. İsveç'in hiçbir devlet sırrı bu kadar iyi korunmadı. Zalaşenko'dan çok iyi faydalandık. 1970-80 yılları arasında Sovyetlerden kaçan ajanların şahıydı o. Hem de uluslararası planda. Guru'nun seçkin timlerinden operasyon şefi düzeyinde iltica eden tek kişi oydu. Yani satacağı bilgileri vardı. Evet, elindeki kartları iyi kullandı. Canının istediği bilgileri parça parça sundu. NATO'nun Brüksel'deki merkezinde çalışan bir Sovyet ajanı onun sayesinde açığa çıkarıldı. Roma'daki ajan, Berlin'deki bağlantılar, Ankara'ya, Atina'ya gönderilen katiller hep onun sayesinde deşifre edildi. İsveç hakkında çok bilgisi yoktu ama başka ülkelerde yürütülen operasyonlar hakkında bildiklerini bizim üzerimizden hizmet karşılığı servis ettik. Adam tam bir altın madeniydi. Yani onunla işbirliği yaptınız. Yeni bir kimlik, pasaport ve az miktarda para verdik. O kendini idare etti. Zaten bunun için eğitilmişti. Mikael Blomqvist bir süre durup duyduklarını sindirmeye çalıştı. Sonra Björk'e baktı. Geçen sefer bana yalan söyledin. Öyle mi? Buyurmanı 80'li yıllarda polis atıcılık kulübünde tanıdığını söylemiştin. Halbuki onu çok daha önceden tanıyordun. Bunu mesleki bir refleks gibi kabul et. Açığa vurulmaması gereken bir tür devlet sırrı. O zaman Buyurman'la ne kadar ilişkiye geçtiğimden bahsetmek için bir neden yoktu. Ancak Zala'yı sorduğunda bağlantı kurabildim. İyi, şimdi anlat. 33 yaşındaydım. Sapo'da 3. yılımdı. Buyurman gençti, yeni mezundu. Teşkilatın bazı yasal işlerini takip ediyordu. Bir çeşit stajyerdi yani. Buyurman Kars Kronalı'dır. Babası askeri istihbaratta çalışmıştı. Ve ne ben ne de Buyurman Zalaşenko gibi biriyle uğraşacak kadar vasıflıydık. 1976'da seçim arifesindeydik. Merkezde işe yarar kimse yoktu. Ya izinli ya da bir görevdeydiler. İşte Zalaşenko İsveç devletine sığınmak için tam da o günü seçmişti. Normalm polis karakoluna giderek iltica etmek için istihbarat dairesinden bir yetkiliyle görüşmek istediğini söylemiş. İsmini vermemişti. O gün nöbetçiydim. Her zaman karşılaştığımız türden bir iltica vakası diye yanıma yardımcı olarak Buyurman'ı alıp Normalm'a gitmiştim. Björk gözlerini ovuşturdu. adını, nereden geldiğini, ne iş yaptığını, sanki çok sıradan şeylermiş gibi serin kanlı bir dille anlattı. Buyurmanı not alıyordu. Olayın ciddiyetini anlamam çok zaman almadı. Görüşmeyi hemen kestim. Zalaşenko ile buyurmanı alarak karakoldan çıktım. Adamın anlattıkları sıradan kulaklar için değildi. Ne yapmam gerektiğini kestiremiyordum. Tren garının karşısındaki Continental Oteli'nde bir oda ayırıp Zalaşenko'yu yerleştirdim. Buyurmana ona bakıcılık etmesini söyledim. Resepsiyona inip şefimi aradım. Birden gülmeye başladı. Çok amatörce davranmıştık. Gerçek bu. Şefin kimdi? İsmin önemi yok. Üstelik isim vermeyi de düşünmüyorum. Blomqvist omuzlarını silkerek konuyu kapattı. Şefim ve ben işin ciddiyetinin ve nasıl bir gizlilik gerektirdiğinin farkındaydık. Mümkün olduğu kadar az insanı karıştırmalıydık. Buyurmun kesinlikle bu işin dışında tutulmalıydı. Bu iş onun boyunu aşardı. Ama bir kez haberdar olmuştu işte. Yeni birini daha bu sırra ortak etmektense onunla devam etmeliydik. Eminim bu benim için de geçerliydi. Teşkilatın içinde Zalaşenko'nun varlığını bilen 7 kişi vardı. Peki teşkilat dışında kaç kişi biliyordu? 1976 yılından 1990'ların başına kadar hükümettekileri, askeri istihbarat ve teşkilattakileri sayarsak 20 kişi kadar. Peki 1990'dan sonra? Björk omuzlarını silkti. Sovyetler Birliği çöktükten sonra Zalaşenko artık ilginç biri değildi. Zalaşenko İsveç'e yerleştikten sonra neler oldu? Björk uzunca bir süre hiçbir şey demedi. Blomqvist'in sabrı taşmak üzereydi. Dürüst olmak gerekirse Zalaşenko büyük bir başarıydı. Bu işe karışanlar, ben dahil, kariyerlerimizi onun üzerine inşa ettik. Yanlış anlama, tam gün mesai gerektiren bir işti. Bana Zalaşenko'ya rehberlik etme görevi verildi. İlk 10 yıl içerisinde haftada en az 2 kere buluştuk. Bilgilerinin önemini koruduğu yıllardı. Tabii onu kontrol altında tutmak da bir o kadar önemliydi. Ne açıdan? Zalaşenko şeytan gibi kurnazdı. Karizmatik bir centilmenlikle paranoyak bir çılgınlık arasında gidip gelirdi. İçtiği zaman kafayı yer, saldırganlaşırdı. Birçok gece başına aldığı belalardan kurtarmak için müdahale etmem gerekti. Örneğin, bir defasında bir barda biriyle dalaşmış. Araya girip sakinleştirmeye çalışan iki bekçiyi eşek sudan gelinceye kadar dövüp haşat etmişti. Kısa boylu, narin yapılı ama yakın dövüşte inanılmaz yetenekli bir adamdı. Ve maalesef eline geçen her fırsatta bu yeteneğini sergiliyordu. Hatta bir defasında gidip onu bir karakoldan çıkarmıştım. Pek de akıllıca davranmıyormuş. Böyle yaparak dikkatleri üzerine çekmiyor muydu? Bana pek profesyonelmiş gibi gelmedi. Yapısı buydu. İsveç'te hiç suç işlemedi. Hiçbir zaman tutuklanmadı. Ona İsveç ismi, pasaportu, kimliği verdik. Kirasını teşkilatın ödediği Stockholm'un banliyösünde bir evde oturuyordu. Geçinecek kadar bir maaşı vardı. Ancak onun barlara ve kadınlara takılmasını engelleyemedik. Tek yapabildiğimiz arkasını temizlemekti. Bu işi 1985'e kadar ben yaptım. Daha sonra yeni bir göreve atandığımdan benim yaptığım işi bir başkası üstlendi. Buyurmanın rolü neydi? Doğrusu buyurmanın bir yüktü. Yetenekleri sınırlıydı. Yanlış yerde yanlış adamdı. Zalaşenko hikayesine daha işin başında tesadüfen dahil olmuştu. Sonraları ihtiyaç duydukça küçük yasal formaliteleri halletmesi için çağırırdık. Şefim buyurmanın sorununu çözdü. Nasıl? Düşünülebilecek en basit yöntemle. Teşkilattan uzaklaştırıldı. Sözde bizim işlerimizi yürüttüğü bir hukuk bürosu kurduruldu. Clank & Rain. Björk, Mikael'e dikkatle baktıktan sonra başını salladı. Buyurmun yetenekli değildi ama kendi başının çaresine bakabiliyordu. Teşkilatın küçük bir takım hukuki işleri dışında ciddi bir görev verilmedi. Bir bakıma o da kariyerini Zalaşenko sayesinde yaptı. Peki, Zalaşenko şimdi nerede? Björk bir süre tereddüt etti. Gerçekten bilmiyorum. Yaklaşık 12 yıldır hiç görmedim. 1992'de İsveç'i terk ettiğini duydum. Belli ki geri gelmiş. Silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve kadın ticaretiyle yeniden boy gösterdi. Bunları yaparsa şaşırmam dedi Björk. Ama sizin aradığınız adam Zala mı emin değilim. Bu öykünün altından iki ayrı Zala'nın çıkma olasılığı çok düşük. İsveç kimliğindeki adı ne? Bunu açıklayamam. Kaçak oynuyorsun ama. Zala kim bilmek istiyordun. Ben de anlattım. Ama sözleşmeye bağlı kalacağından emin olmadan yapbozun asıl parçasını vermeyi düşünmüyorum. Zala 3 cinayet işledi. Ama polis yanlış kişinin peşinde. Zala'nın İsveç'teki adını vermeden kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Lisbeth Salander'ın katil olmadığını nereden biliyorsun? Biliyorum. Björk gülümsedi. Birden rahatlamış gibiydi. Ben bu 3 kişiyi Zala'nın öldürdüğünü düşünüyorum, dedi Blomqvist. Yanlış. Zala kimseyi öldürmedi. Nereden biliyorsun? Çünkü Zala şimdi 65 yaşında. Sakat. Bir ayağı kesildi. Yürümekte zorluk çekiyor. Odenplan'dan Enskede'ye koşup adam öldüremez. Bunu ancak sakatlara destek kurumundan yardım alarak yapabilir. Malin Erickson, Sonya Monique'e nazlı bir şekilde gülümsedi. Bunu Mikael'e sormalısın. Tamam. Seninle onun araştırmasını tartışamam. Ama ya aradığımız adam Zala ise? Bunu da Mikael'le tartışman gerekecek dedi Erickson. Ben sana ancak Doug'ın araştırmalarıyla ilgili yardımcı olabilirim. Kendi araştırmalarımızı anlatamam. Modik iç çekti. Anlıyorum, prensip meselesi. Bu listedeki isimler hakkında ne diyebilirsin? Sadece Doug'ın yazdıkları hakkında bilgi verebilirim. Kaynaklar hakkında değil. Mikael bugüne kadar 12 kişi üzerine çalıştıktan sonra onları listeden sildi. Belki bunu bilmende fayda var. Hayır, bunun faydası olmaz. Polis kapılarını çalıp onları sorgulayacak. Bir hakim, iki avukat, bir sürü politikacı, gazeteci ve meslektaşlar. Neşeli bir topluluk. Bizim ekip cinayetlerin ertesi günü bu işi yapmaya başlamalıydı diye düşündü. Gözü listede bir isme takıldı. Gunnar Björk. Bu adamın adresi yazılmamış. Yazılmadı. Neden? Sapo'da çalıştığından adresini gizli tutuyorlar. Şimdi raporlu. Doug ona ulaşmayı bir türlü başaramamıştı. Ya siz? Diye gülümsedi Modik. Mikael'e sor. Modik, Svensson'ın masasının arkasındaki duvarda bir yerlere gözlerini dikti. Özel bir soru sorabilir miyim? Sor. Siz arkadaşlarınızı ve avukatı kimin öldürdüğünü düşünüyorsunuz? Erickson bir şey demedi. Keşke Blomqvist yanında olsaydı da bu soruları o cevaplasaydı. Bir polisin sorularına maruz kalmak rahatsız edici bir şeydi. Daha da beteri, Millennium'un vardığı sonuçları açık bir şekilde anlatamamaktı. O bunları düşünürken Erika Berger'in sesi duyuldu. Bizim teorimiz, Doug ile Mia'nın, Doug'ın kadın ticaretinin faillerini ifşa etmeye hazırlandığı kitabı için öldürüldüğü. Ama katil kim bilmiyoruz. Mikael, Zala adında bir adamın peşinde. Berger onlara kahve getirmişti. Kahve bardaklarının birinin üzerinde Kamu Çalışanları Sendikası'nın logosu vardı. Diğerinde de Hristiyan Demokrat Parti'nin logosu. Berger nezaketle gülümsedikten sonra dönüp odasına gitti. 3 dakika sonra tekrar geldi. Memur Modik, amiriniz aradı. Cep telefonunuzdan ulaşamıyormuş. Onu aramanızı istiyor. Buyurmanın kulübesinin önünde yaşanan olaylardan sonra emniyet teşkilatında hummalı bir çalışma başladı. Teşkilatın bütün birimlerine Salander'ın sonunda ortaya çıktığı duyuruldu. Büyük ihtimal altında bir Harley Davidson vardı, silahlıydı, Stellar Holmen bölgesinde bir yazlık kulübenin önünde birini vurmuştu. Polis, Strangnas, Marifred ve Södertalje'ye giden yollara barikatlar kurarak arama yaptı. Södertalje'den Stockholm'e giden banliyö trenlerini 3 saat boyunca kontrol etti. Harley Davidson'lı ya da yayan Salander'ı bulamamışlardı. Akşam 7 civarında bir devriye ekibinin Avsio fuar alanının bitişiğindeki park alanında Harley Davidson'ı bulmasıyla araştırmanın yönü Södertalje'den Stockholm'e kaydırıldı. Motosikletle birlikte Svavelio MC yazısı işlenmiş deri bir yelek parçası da bulunmuştu. Bu gelişmelerden haberdar edilen Bublanski, gözlüklerini alnına kaldırıp parmaklarını trompet çalar gibi masaya vurarak Kungsholmen'deki ofisinin penceresinden dışarıdaki karanlığa bakmaya başladı. İşler iyice sarpa sarmıştı. Salander'ın kız arkadaşının kaçırılması, hikayeye boksör Paolo Roberto'nun dahil olması, Södertalje yakınındaki kundaklama ve ormanda gömülü cesetler ve Stellar Holmen'deki tuhaf olaylar. Bublanski büyük çalışma salonuna giderek haritada Stockholm ve çevresini inceledi. Stallarholmen, Nykvarn, Svavelyö ve nihayet Avsjö. Bu dört yer bir biçimde önem kazanmıştı. Bakışlarını Enskede'ye çevirip iç çekti. Bir arpa boyu yol gidememişlerdi. Enskede'deki cinayetler ilk baştaki tahminlerinden çok daha karmaşıktı. 50. ayrımın sonu. Sayfa 572. Devamı 51. ayrımda.